İster cilt sorunu olsun, ister baş ağrısı, migren, tiroid, sindirim sistemi zaten çok oluyor, kilo problemi, kolesterol problemi. Yani hem içerik, hem miktar, hem yeme saatleri ve gerçekten bir numarada yani nasıl beslenmek gerekiyor deyince bence yanlış yapılan şeylerden bir tanesi çok fazla egzantrik yiyecekler peşinde koşmak. Yani sabah karşı 4'te uyanıp bir tepsi fırında makarna yapıp yediğimi biliyorum. Geçmiş yıllarda öyle bir erkek arkadaşlarımızı.
Ben Esra Çavuşoğlu. 18 yıldır ayık bir hayat yaşıyorum. Bağımlılık hastalığıyla mücadelem, beni beden ve zihin performansımı iyileştirmek, hayat kalitemi arttırmak, daha sağlıklı ve uzun yaşamak için yeni yöntemler, cihazlar ve takviye ürünler araştırmaya yönlendirdi. Bağımlılık hastalığı, biohacking ve longevity alanlarındaki kendi deneyimlerimden, dünyadaki son gelişmelere, çığır açan girişimcilerden uzman akademisyenlere, yıllardır yaptığım sohbetler artık her hafta Ayık Kafa Podcast'te. Seninle uzun zamandır baş başa sohbetlerimiz var ve saatler sürüyor ve beni çok heyecanlandırıyor. Ama şöyle başlamak istiyorum. Senin böyle bir sürü şapkan var. Bir klasik tıp dediğimiz tıp doktorusun.
Evet.
MBA'in var, yöneticilik yaptın.
Evet.
Çok önemli bir hastanede ve üstüne de fonksiyonel tıp geldi ki şu anda artık dünyadaki en hot topic, en sıcak konuşmalardan bir tanesi. Anlatır mısın bize bu fonksiyonel tıpa nasıl geldin?
Teşekkür ediyorum. Önce seninle yaptığımız keyifli sohbetleri şimdi de bu şekilde tartışıyor olmak çok hoş. Fonksiyonel tıbba aslında kendi rahatsızlıklarımla girdim diyebilirim. Çünkü doktor olsam da hocalarım, arkadaşlarımla pek çok sağlık sorunumu tartıştığım ve bir takım tedaviler uyguladığım çok konu oldu. Birkaç tanesi, bazı eğitimlerde de anlatıyorum, birkaç tanesi uzun yıllar süren reflü ve mide problemleri. Hı hı. Çok kişinin yaşadığı sorunlardan bir tanesi. İki kere mide kanamam ve 9 endoskopim var mesela. Bu zaman sürecinde kullandığım mide asidi bloke edici ilaçlar sayesinde kemik yoğunluğumda azalma ve 4 kere ayak bileği kırılması var. Yine bizim hasta grubumuza birazdan bahsedeceğim. Fonksiyonel tıp nasıl yaklaşıyor ve kimlerle ilgileniyor? Migren mesela, migren hastaları yine bize başvuran hastalar arasında 15 yıl devam eden ve ciddi ilaçlar kullandığım bir migren teşhisim ve tedavi sürecim vardı. Bununla birlikte fibromiyaljiler yine çok
duyuyorum bu ara.
Evet, çok fazla. Yani anlaşılamayan, gezen ve günlük yaşamı belirgin şekilde etkileyen ağrılar, tabii ki özellikle sırtta, bel, eklemlerde bu tip ağrılar sonunda fibromiyalji tanısıyla böyle ortada kalan o gri zondaki hastalık grubuna giriyor. Buna benzeyen ama kronik rahatsızlıklarım hep vardı. Aslında hala özellikle kanserde geçerliliği devam eden tamamlayıcı ya da bütünleyici tıp, işte complementary veya integrative medicine hemen hemen hepsini denedim diyebilirim yöntemleri. Evet, yani işte artık dünyada kabul gören, çok fazla çalışma yapılan akupunktur bunlardan bir tanesi. Akupunkturun bilimsel olarak gösterilmiş özellikle ağrı üzerindeki etkileri çok belirgin. Ama bende o da etki etmedi. Ve kendim yeni bir eğitim ve en çok ihtiyaç duyulan yeni bir alanda çalışma yapmak istiyordum ve fonksiyonel tıp karşıma çıktı 2016'da. Açıkçası 2016'da Cleveland Clinic'te sadece böyle bir bölüm vardı. Sanıyorum Türkiye'de de çok tanıyor herkes Mark Hyman.
Evet, insanların çok iyi bildiği bir isim. Genelde benim gördüğüm hep kendiyle ilgili bir derdi olanlar. İşte evet. Benimki bağımlılıktı sonradan buralara. Seninki kendinle ilgili sıkıntılar, birçok insanda dinlediğim.
Evet.
Galiba çareyi ilk kendimizi tedavi etmekte, sonradan da başkalarına yardımcı olmakta buluyoruz.
Kim olan birinin de gerçekten verdiği tedavi ve yaşam şekli önerilerini yapması gerekiyor. Cleveland'la olan bağlantı böyle başladı. Sonra da orada çok güzel bir programa katıldım ve fonksiyonel tıp bölümünde Dr. Hyman da dahil olmak üzere oradaki bütün fonksiyonel tıp doktorlarıyla hasta görme ve o pratiği takip etme şansım oldu. Ondan sonra da zaten hemen bu iş benim işim dedim ve 2017'de eğitimlere başladım. IFM şu anda dünyada en çok kabul gören ve çok iyi tanıyorsun konferansları, tabii, dünyadaki en kapsamlı fonksiyonel tıp konferanslarını da gerçekleştiren bir enstitü. Oradaki eğitimleri tamamladım ve Amerika'da certified olan, sertifika alan bir hekim oldum. Yaklaşık 4-5 senedir de hastalarımızla birlikte pratik olarak da uyguluyorum.
Tabii senin şöyle bir özelliğin var. Ben dediğim gibi ben böyle çok uç insanlarla da sohbet etme imkanım oluyor. Gerek yurt içi gerek yurt dışında. Sen böyle esasında biraz tutucu şekilde yaklaşıyorsun fonksiyonel tıpa. Hep ona şahit oldum. Hani bu beklenen büyük sonuçlar var ya, 120'ye, 150'ye, 180'e kadar yaşayacağım. Neredeyse hiç ölmeyeceğim.
Ya da hiç yaşlanmayacağım.
Bunları egzajere buluyorsun. Belki de bulunduğumuz coğrafyada sana katkıda bulunuyor. Çünkü belki Amerika'da bir doktor olsaydın o furyanın içine kapılıp sen de gidebilirdin. Ama bir de biliyorum ciddi bir mevlevi eğitiminden de geçiyorsun. Öyle evet. Bir felsefeye de inandığın için benim anladığım, İngilizce'de bir laf var ya, take everything with a grain of salt. Onun gibi bakıyorsun, inceliyorsun ama %100 katılmadığın fikirler oluyor.
Evet, şu anda tabii çok hızlı gelişmeye başladı bu yaşlanmayı durduracak, hatta geriye çevirecek bilimsel çalışmalar. İnanılmaz hızlandı. Buna AI acayip bir katkıda bulunuyor. Öyle olunca da son 10 sene içerisinde çok hızlandı. Son birkaç senedir sanıyorum Covid'le birlikte yaşamda kalma ve yaşamı daha sağlıklı geçirmeye bir uyanma, farkındalık oldu. Dolayısıyla bu longevity dediğimiz, artık Türkçe'de de öyle kullanıyoruz, çalışmalar çok arttı. Fakat tabii araştırdığımız zaman görüyoruz ki hepsi hala deneysel olarak devam ediyor. Tüm önerdiğimiz, benim de bazılarını kullandığım ajanlar veya
ajan derken
evet, takviyeler, evet, gıda takviyeleri ve bir takım moleküller kullanılıyor şu anda. Bunların gerçekten 100, 120, 150'ye kadar yaşatacağını gösteren henüz kanıtlar yok. Ama tabii hepsinin mekanizmaları o kadar iyi biliniyor ki artık en azından yaşlanmayı da bir anlamda bir hastalık gibi gördüğümüz için, kronik bir hastalık. Hatta inflammaging.
Şu çok önemli. Yaşlanmak bir hastalıktır. Yeni mevhum dedik. Onu bir anlatır mısın, neyi kastediyorlar?
Yaşlanmanın hallmarkları da denilen aslında kök sebepleri, yaklaşık 12 tane bu çok önemli kök sebep üzerinde bütün çalışmalar sürdürülüyor. Ve görünen o ki bu kök nedenler aslında pek çok kronik hastalığın, enflamasyonun, işte dejenerasyonun, bozulmanın da sebepleri arasında. Dolayısıyla bu da bir, yani bu süreç, bu 12 madde de aynı zamanda kronik hastalıkları da arttırıyor. Dolayısıyla bunların herhangi birini, birkaçını, hatta 12'sini birden kontrol edebilirsek önümüzde hepimizin bir kader gibi gördüğü yaşlanma süreciyle ilgili inanılmaz bir yol kat edilebilir. O yüzden artık bir hastalık gibi görülüyor ve özellikle de yangı, ben yangı demeyi tercih
Peki,
ediyorum
o zaman
Türkçe'de, inflamasyon.
Evet. Bu anlattığın şey o zaman aging is a disease, yaşlanma bir hastalıktır.
Hastalık diyebiliriz.
Bunun sebebi genel anlamda enflamasyon yaratıcı bir hayat şekli gibi mi anlatıyoruz?
Ve
çünkü
tabii,
epigenetikte dediğin için içinde.
Aynen, kesinlikle yaşla birlikte ve toplam vücut yükü diye bir şey var. Total body burden, bu çok önemli. Tabii ki yaşadığımız süreye göre bu yük artıyor. Zaten günlük yaşantımızda, hele ki modern yaşamda, o kadar çok enflamatuar, yani vücuttaki yangıyı arttırıcı pek çok şeye maruz kalıyoruz. Bunlarla ayrıca baş etme ve bu enflamasyonu durdurma, baskılama yöntemleri de zayıflıyor. Dolayısıyla hem maruziyetimiz artıyor, üstüne bir de bunlarla mücadele kabiliyetimiz azaldığı zaman ciddi bir kronik iltihapta ya da yangıda yükselme oluyor vücutta.
Evet, ben onu tercüme ederken inflammation'ı doktorlar aralarında nasıl konuşuyorlar diye. Çünkü tercüme ettiğim zaman o iltihap bana sanki uymuyormuş
evet,
gibi
tabii
geliyor ama madem kullanılıyor bundan sonra kullanırım.
Evet.
Benim okuduğum bir yazı da şöyle başlıyordu. İnsanı öldüren 4 faktör: kanser, kalp hastalıkları, diyabet, ve Alzheimer's disease.
Arada bir obezite var. Çok
evet,
ciddi ama.
Bunların hepsinin enteresan bir şekilde ortak enflamasyon. Öyle anlıyorum.
Kesinlikle. Yine fonksiyonel tıbbın bakış açılarından bir tanesi. Bir neden, birden fazla sonuç ya da birden fazla neden tek bir sonuç olabiliyor. Enflamasyon bir neden fakat bir sürü sonucu var. Bunların hepsine sebep olabiliyor kesinlikle. Kalp ve damar hastalıklarındaki riskin artması, tabii ki kilo kontrolü, diyabet çok önemli bir şey. Diyabet aynı zamanda enflamasyon için bir numaralı sebep. Tüm bu hastalıkların altında kronik enflamasyon süreci var ve çıkıyor. Dolayısıyla tüm bu gruplarda ve yaşta bu grup hastalıkları ve yaşlanmayı ele alırken aslında hastada tetkik ettiğimiz ve iyileştirmeye çalıştığımız süreçlerin başında yine enflamasyon geliyor.
Zaten benim 2011'den beri sağlığıma bakış açım fonksiyonel tıp gözüyle oldu. Tabii ben medikal doktor değilim ama çok saygı duyduğum, bana çok destek veren doktor ahbaplarım var ve hormon tedavilerimden vitamin minerallerime kadar, tiroidime kadar hepsini fonksiyonel tıp gözüyle araştırıyorlar ve takviye ediyorlar. Türkiye'ye geçen sene geldiğimde aralarda görüyordum ama geldikten sonra çok kavram kargaşasının, bilgi kirliliğinin, hatta da senin gibi çok az doktorun olduğunu ve fonksiyonel tıpa da sanki neredeyse inanmamaya daha müsait bir toplumun içinde buldum kendimi. Dolayısıyla da kendime biraz da böyle bir görev biçtim. Yani ben bunun doğrusunu konuşabilmek, konuşturtabilmek istiyorum diye. Tabii bütünsel bakış açısından bahsediyoruz. Fonksiyonel tıp deyince. Biraz istersen sen bu bütünsel bakış ne demektir onu anlatırsan.
Zaten fonksiyonel tıbbın en önemli farkı bu. Sistemi, sağlığı ve bedeni bütün olarak ele alması. Ben biraz daha farklı bakıyorum. Evet, sağlıkta zihinsel, ruhsal ve beden sağlığı çok önemli. Ama son 4-5 senedir klinikteki bu uygulamalar da bu sonucu getirdi aslında benim uygulamalarım. Aile boyu, yani bunu da bütünselliğin içine alıyorum. Ve gerçekten eşiyle, çocuklarıyla birlikte tüm aileyi gözden geçirdiğimiz ve beslenme, yaşam şekli değişikliklerini aile boyu uyguladığımız çok danışanlarımız olmaya başladı. Ama bizim asıl bütünselliğe ne demek istediğimizi biraz anlatmak istiyorum. Ve herhangi bir organ veya doku aslına bakarsan bir anda kendi kendine hasar görmüyor ya da hastalanmıyor. Öncesinde mutlaka bir denge bozukluğu, bir imbalance oluyor öncelikle hakikaten. Nutrient diyelim, bir önemli bir gıda dengesizliği, vitamin mineral dengesizliği veya emosyonel, duygusal dengesizlik gibi bunlar başlıyor. Bunlar yerine konmadığı ve fark edilmediği zaman fonksiyonlar bozulmaya başlıyor. Fonksiyonlar bozuldukça bir takım semptomlar çıkmaya başlıyor insanlarda. Uykusuzluk gibi, sindirim zorluğu gibi ya da
depresyon,
terleme, evet kesinlikle duygu durum bozuklukları, depresyon. Sonra zaten hastalığa giden noktaya geliyoruz. Ama sağlıklı durumla hastalık durumu arasında bayağı bir mesafe var. Oraya gelene kadar, hastalık teşhisi konana kadar aslında insanlar bu sistemin bütün olarak nasıl yavaş yavaş bozulmaya başladığını çok görmüyorlar. Biz altı sistem üzerinde duruyoruz.
Buna preventative medicine dedikleri,
evet,
değil mi? Yani
evet,
önceden
kesinlikle.
Yani hasta olunmadan önce yapılan tetkiklerde ortaya çıkan
koruyucu, önleyici ve kişiselleştirilmiş diye. Yani evet. 3P diye geçiyor.
Evet.
Diğer gavurcu diyelim, predictive, preventive, personalized medicine diye gidiyor. Evet, önleyici, koruyucu ve kişiselleştirilmiş. Önemli. Çünkü pratikte de görüyorum ki gerçekten tek bir besin grubunun kullanımında ya da sindirilmesinde bile kişiye göre o kadar çok çeşitlilik gösteriyor ki herkesin metabolizması. O yüzden kişiye özel olması çok önemli. Ve fonksiyonel tıptaki değerlendirdiğimiz, mutlaka gözden geçirdiğimiz ve tedavi planında da iyileştirmeye çalıştığımız 6 tane sistemi eğer iyi tutarsak ve 5 yaşam şeklini de iyi oturtabilirsek aslında kolay kolay sırtımız yere gelmiyor.
Şimdi çok güzel bir şey anlattın. Tabii bence şu açıdan da konuşursak çok ilgi çekecek. Çünkü insanlar biliyorsun bizim konuştuğumuz bilimsel ya da hakiki bilgiye daha böyle yarım kulak dinliyorlar. Eğer bu kişinin 5-6 mı dedin?
Evet.
Konuda desteği verdik. Holistik bir yaklaşımla dediğin gibi sırtımız yere gelmiyor. Ama bir de bana bunun getirilerini anlatsana. Çünkü bu saçtan cilde, İşte kas enerjisinden vesaire, bu
evet,
çok önemli.
Şimdi sistemleri anlatayım. Mesela birinci sistem her şekilde, her hastada, ister cilt sorunu olsun, ister baş ağrısı, migren, tiroid, sindirim sistemi zaten çok oluyor, kilo problemi, kolesterol problemi, her zaman ilk tetkik ettiğimiz sindirim sistemi. Ağızdan başlayarak tüm kalın bağırsaklar ve çıkışa kadar olan tüm süreci hakikaten gözden geçiriyoruz. Şimdi elimizde senin de çok iyi bildiğin yeni ve bize fikir verecek. Yani %100 bir tanı koymak için değil. Zaten tanı koymaktan yana da değiliz çok. Bozulmanın ve fonksiyon bozulmasının ve işlemeyen, matrikste işlemeyen yollar, yolaklar nereler? Onları keşfetmeye çalışıyoruz. Yoksa tanı koyup ilaç vermek yine fonksiyonel tıbbın fark yaratan bakış açılarından bir tanesi. Bunu yapmamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sindirim sistemi birinci sırada. Yani diyoruz ki herkese ne yapıp edip lütfen sindirim sisteminizi iyi tutun. Buna tabii ki yemek miktarı, yediğimiz saat, uyumadan kaç saat önce yemeği kestiğimiz, lif yani her yerden duyduğumuz ama insanların sorduğumuz zaman bir türlü günlük her öğününe katamadığı çok önemli şey mesela lif.
Ona liften örnekler zengin. Versene birkaç tane insanların yani hani çok sebze. Zorlanmadan.
Evet sebzeler salatalar her öğünde yenilebilir
sebzenin
ve tercih ediyoruz.
Sebzenin bir özelliği var mı mesela brokoli ile patlıcan aynı mı?
Değil evet.
Ama soracağım çünkü insanlar bunları hani böyle hap bilgiler önemli.
Doğru brokoli.
Hayır bir an.
Şimdi evet yemek tariflerini de verebiliriz onlar da var yani bizim pratiğimizde o da var gerçekten. Her şeyde bir mucize meyveler, mucize sebzeler, mucize yiyecekler gibi başlıklar atılıyor. Mucize demesek de diğerlerine göre çok daha içeriği, besin değeri yüksek olan sebzeler de var elbette. Brokoli hepimiz biliyoruz yani bunlardan bir tanesi.
İstersen bir iki örnek ver, bir sonraki yazında bunlara daha da içine gireriz.
Bir şunu söylemek istiyorum en azından, bence yanlış yapılan şeylerden bir tanesi, çok fazla egzantrik yiyecekler peşinde koşmak. Bir kere bizim tüm DNA kodlarımızda da geldiğimiz köklere ait bilgiler mevcut. Dolayısıyla önerimiz
evet.
Yani kendi yaşadığımız toprağa ait yazlık, kışlık, bahar ve ilkbaharlık sebzeleri bile takip etmek şahane bir yöntem olabilir. Yani benim şöyle hastalarım var. Yazlık sebzeleri buzluğa koyuyor, kışın yiyor. Kışın çıkan sebzeleri buzluğa koyuyor, donduruyor, yazın yiyor falan. Çok ilginç böyle yaklaşımlar var. Mevsiminde ve taze yemek, olabildiğince lokal sebze tüketmek bence birinci kural. Bu bile yeterli olabilir. Çünkü çok kolay olmuyor erişim ama bir de çiğ ve pişmiş olması durumu var. O da kişiye göre değişiyor ama kabaca yarı yarıya bile diyebiliriz. Kişiye göre çok değişebiliyor ama en azından yarı pişmiş, yarı çiğ yapmaya çalışmak iyi yöntemlerden bir tanesi.
Anlatırken kafamın içinde hep böyle ben kendim neler yapıyorum diye dinledim. Bir kere bu bağırsak işi ben daha yeni düşün yani onca senedir bu işleri yapıyorum. Daha ben sana şöyle söyleyeyim birkaç ay oldu. Hatta biraz detaya girersem akermenziye kullanmaya başladım bir aydır. Wow, bayağı insanı regüle eden bir enteresan.
Farkı hissettin.
Çok ciddi farkı hissettim. Urolithin A'de de kaslarımda çok fark istedim. Yani bu prebiyotik, probiyotik, postbiyotik ben böyle bunları böyle kulağımın bir tarafında dinlediğim şeylerdi ama çok ciddi almazdım. Tabii iş olarak bunu yapmaya başlayınca daha dikkatli bakmaya başladım. Ondan sonra Allah var ya neyi böyle itiyorsan onu önüne getiriyor. Hayda bir bağırsak, bağırsakrobiyota, bağırsak filan. Ha bir anda kendimi onlara ilgi duyuyor. Şimdi onu anlatınca kafamın içinde Allah'ım senelerce buna itiraz ettim. O zamanlar dikkat etseydim belki daha da sağlıklı olur muydum diye de düşünmüyor değilim.
Burada hemen aklıma geldiği için söylemek istiyorum. Benim önerim tabii ki tüm danışanları bir fonksiyonel tıp uygulayıcısı olarak öncelikle bir mikrobiyota testi yaptırmadan probiyotik kullanmayanlardanım. Yani klinik rahatsızlığa göre evet çok ciddi bir enfeksiyon geçirmiştir, yoğun bir antibiyotik kullanımı vardır. O zaman geniş kapsamlı ve çok güvendiğim belli probiyotikleri kullanıyorum. Kendi adıma İşte bu yaşıma kadar 54 yaşına kadar hiç probiyotik henüz kullanmadım. Aslında kullanma zamanım geldi gibi görünüyor. Fakat ben prebiyotikçiyim. Yani bütün bu faydalı bakterileri besleyen yiyecekleri 7-24 yediğim için hakikaten yani hiç sektirmeden. Çünkü benim için bu artık bir gerçekten yaşam şekli oldu. Ve alışveriş yaparken de evde yemek yaparken de dolabı açıp bir karışım hazırlarken de onları polifenoller olarak işte selenyum olarak vitamin grubu olarak görüyorum ve neyi neyle kombine edeceğimi çok iyi bildiğim için gerçekten prebiyotik açısından yüksek besinleri tercih ediyorum. Ama probiyotik ihtiyacı yani çocukluk çağından itibaren kesinlikle gerekiyor. Orada yine bir fonksiyonel tıp doktoru olarak kendime tabii ki hem sezgisel hem de deneysel olarak uygulamalarda çok bulunuyorum. Ama aynı sezgisel ve deneysellik hastalarımız için geçerli değil. Mikrobiyot analizini mutlaka istiyorum. Eğer sindirim sistemiyle ilgili belirgin bir rahatsızlık da varsa onu mutlaka istiyorum.
Şöyle anlıyorum senin anlattığını. Bizler de bu bağımlılık tedavisine yeni başlayan insanlarda test sonuçlarını daha beklemeden dahi bir takım gıda takviyelerini verebiliyoruz. Yani ben gerçi doktor olmadığım için, MD olmadığım için vermiyorum ama benim mentorlarım, doktor arkadaşlarım çünkü biliyorlar ki onca kimyasal kullanılan senenin vücutta yaratacağı hasarı tahmin ettikleri için zaten klasik birkaç tane nasıl sen dedin antibiyotik kullanıyorsa otomatik olarak vermek gerekebilir diye. Onun gibi bir şey yapıyorsun. Yani hastanın durumuna göre.
Tabii. Yani seyahatler, geçirilmiş bir gastroenterit, bağırsak enfeksiyonlarından sonra gerekebiliyor. Zaten kullanım süresi belli ve dediğim gibi geniş kapsamlı olanları tercih ediyoruz. Sistemlere geri dönersek sindirim sistemini herkes için yani hem içerik hem miktar hem yeme saatleri ve gerçekten bir numarada yani nasıl beslenmek gerekiyor deyince ilk akla gelecek şey gerçekten bitkisel bazlı beslenmeyi öne çıkarmak.
Ya şimdi benim kafamı gelenleri... çok karıştırıyor artık yani biri et diyor biri eti bırak bilmem ben bir de ilk başlarda tekrardan başladığım zaman hayda et diyenin peşine takıldım bir ara. Ondan sonra bir başkası dedi ki et değil Mediterranean bizim Akdeniz bölgesine uygun diyetler. Ha tamam o iyi daha iyi. Sonra bir anda sadece bitkisel veganlar bazlı deyince ben karman çormanım ne olur bana bir anlatsana.
En zor sorulardan birisi bugün aynı şeyi tartıştık. Çünkü vegan olup sağlık göstergelerinde inanılmaz iyileşmeler olan kişiler, gruplar var. Ya da karnivor işte hep hayvansal gıdayla beslenenler var. Yine kişiye göre değişiyor ama bilimsel olarak meta analizlerle gösterilen tüm dünyada milyonlarca kişi üzerindeki çalışmaların gösterdiği Akdeniz tipi diyet en sağlıklı. O da tabii ki uygulaması daha kolay olduğu için ayrıca ve zaten Akdeniz tipi diyette yine bitkisel ağırlıklı tamamen hayvansal gıda ya da sıfır gibi bir şey yok. Yani dengeli beslenmeye yine geliyoruz. Bu sorunun aslında cevabı yok. Fakat o ne olursa olsun sadece hayvansal gıda ya da tamamen bitki bazlı hiç hayvansal gıda olmadan hala deneysel gidiyor diyebiliriz.
Okay.
Ama dönemsel olarak senin en çok ilgilendiğin konulardan birisi biohacking.
Efendim aklımı okudun.
Ha, yani aynen. Arada bu tip beslenme değişikliği yani 3 ay 6 ay vegan 3 ay mesela şahane. Ben hiçbir zaman herhalde 3 ayda olsa bir karnivor beslenme ya da tamamen hayvansal beslenme yapmam ama mesela vegan bir dönem geçirerek şöyle bir vücudumdaki değişiklikleri görmeyi çok istiyorum.
Çok vegan, az proteinle beslendim epeyce sene. Herhalde kilo almama korkusuyu da çok kaslandırıyordu beni protein. Ta ki menopoza gelene kadar bir anda yağlandım. O sırada bu ketojenik diyeti keşfettim. Aa ben niye et yememişim? Nasıl bana iyi geldi? Nasıl enerjim arttı, yağım gitti, kasıma şekil geldi ve kendimi çok daha iyi hissettim. Onun için de dedin ya insan kendini nasıl hissettiği önemli diye. Sebze yediğim zaman daha çok şişkinliğim oluyor, daha rahatsız hissediyorum. Mesela et de bana çok iyi geliyor.
Evet, isim de vereceğim çünkü bugün bir danışanla aynı şeyi tartıştık. Herkesin takip ettiği ve Harvard Üniversitesi'nde profesör olan David Sinclair.
Tanışıyorsun
o,
da.
Evet tanışıyoruz. Bir buçuk sene önce tanıştığımızda o yeni vegan olmuştu.
Evet.
Fakat öncesinde mesela David Sinclair Akdeniz tipi beslenmeyi işte peynirini, şarabını belli aralıklarla yediğini, et de yediğini falan söylüyordu. Evet belki daha sonra bahsedeceğimiz aralıklı oruç ya da aç kalma süreleri falan var ama bütün besin gruplarından tüketen birisiyken şimdi bir buçuk senedir vegan oldu ve müthiş değişiklikler var bedenimde diyor ve vegan olmayı öneriyor. Ama yani kaç sene boyunca bir buçuk sene öncesine kadar herkes gibi ya da daha dengeli beslenirken bunlar çok kafa karıştırıcı.
Şey diyelim mi o zaman yani fonksiyonel tip esasında kişiye özel bir yaklaşım.
Evet.
Birine hayvansal protein gelirken diğerine bitkisel protein daha iyi gelebilir.
Bu da metabolizmayla ilgili tabii ki genetik şifrelerle çok ilgili ve epigenetik değişikliklerle mesela enzimler. Enzimler olmadan hayat yok. Yani bütün reaksiyonlar, vücutta gerçekleşen bütün yıkım ve yapım, çünkü hep böyle gidiyoruz, yapım yıkım, yapım yıkım halindeyiz. Dolayısıyla bunların her birisi için, yapım içinde, yıkım içinde, yıkmak ve yıkımdan sonraki molekülleri absorbe edip onları kullanmak zorundayız. Bunların hepsinde enzimler kullanılıyor. Yani no mineral, no enzim, no enzim, no life diye çok sevdiğim bir laf vardır. Gerçekten öyle. Mineral, enzim ve yaşam bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bu enzimatik yapıda kişiden kişiye çok değişiyor. Söylediğim enzimler enerji üretiminden toksinlerin temizlenmesine kadar karaciğerde, her yerde, hücrede binlerce reaksiyonda enzim var. Ama sindirim içinde en iyi bildiğimiz şeylerden birisi enzim. Dolayısıyla sindirim enzimleri de kişiden kişiye fark ediyor hakikaten.
Tabii sindirime sen
beslenme de ona göre
yoğunlaşıyorsun seni bildiğimden beri. Ama ben senin yeme şeklini de gördüm. Sen kızartma da yiyorsun. Ya tabii anlatıyorsun ama yani ya, görüyorum.
Evet. Ama ayda bir. Ayda tamam, bir ama belki yiyorsun. Aslında ayda bir bile değil. Üç ayda bir yiyorum. Yiyorum. Yani kızartma dediğin de tabii çok böyle keyifli ve az miktarda kızartma. Hakikaten yani evde yapılan bir şey değil bu. Acaba kızardın mı? Çünkü şimdi sen kızartmayı söylüyorsun. Bir başkası dondurma yediğime şahit oluyor. Dondurma yiyorsunuz diye. Ya tabii ki yiyorum.
Hayır, onun için dedim ben sana başlarken sen böyle tabii harika bilgiler veriyorsun ama ben senin normal yaşarken esasında her şeyi moderation yani
dengeleme.
Denge, evet kesinlikle. Her şeyi dengeli yapıyorsun esasında.
Dengeli yapıyorum.
Yani içki içmiyorsun ama bir anda gittiğinde böyle bir renkli, hatırlıyorum bir seferinde bir sangria diye, değil mi? Adamlara sangria yaptırttık zorla. Ama ya yani onu da yarım yamalak içiyorsun ama yani hayatın evet. Buradan şuraya bağlanalım tabii, istersen. Tabii. Çünkü o blue zone denilen.
Evet, onu
çünkü yani sen ben esasında biraz İstanbul'un içinde yaşarken bütün bu bilgileri bilirken, bu insanlara tavsiyeler verirken esasında kendi takip ettiğin felsefe de böyle karmaşık ve hava kirliliği olan ve trafiği olan ve sinir stresi olan bir şehirde blue zone denilen. Devamını sen getir istiyorsan, nasıl açıklayabiliriz bilmeyenler için?
Blue Zones'a bayılıyorum ve umarım elinde sonunda onlarla çalışmak istiyorum gönüllü olarak. Benim bahsettiğim rahatsızlıkları birkaç tanesini de ekleyelim kendi yaşadıklarımı. Safra kesem yok. 2013'te safra kesesi alındı. Daha önce endometriozis ameliyatı geçirdim ve endometriozis yüzünden yani... Buna çok inanması bazen zor geliyor. Doktor arkadaşlarım bile olamaz diyor ama günde 8 Apranax Fort kullandığım zamanlar oldu. Ağrılı periyotlar sebebiyle. Migren dediğim gibi 15 sene. Arada epilepsi ilaçları bile verdiler ve denediler. İşte çocuğun olmayacak dendi. 4 ayak bileği kırığımdan bahsettim. Fibromiyajilerden bahsettim. Biz fonksiyonel tıpta sebep sonuç ilişkisini bulmaya çalışıyoruz. Çünkü yani ilaçla aslında ilacın dışında bizim kullandığımız bu müthiş ajanlar, gıda takviyeleri, vitamin minerallerde bile ya da bu enteresan, inanılmaz çekici moleküllerde bile ben onları çektiğim zaman kendimden, senden ya da hastalardan çektiğimiz zaman bunları vücudumuzdan yine düşüyorsak orada bir iyileşme olmuyor. Biraz healing değil de curing gibi bir şey yapıyoruz.
Çok enteresan bir şeyden. Yani sen şunu mu diyorsun? Tamam ben örneğim. Dolabımı açtığın zaman çok ciddi gıda takviyesi var. Ve hani böyle soruyorlar ya günde kaç ilaç alıyorsun? Ben geçen gün saydım. Galiba ben sabahları 53 hap. Akşamları da 37 falan. Ama tabii bazılarını 4 tane aynısından alıyorsun. Ama biliyorum seninle o bir konuşmamızdan. Şunu mu diyorsun? Eğer bunlar alınmaz iken sen şu anda hissettiklerini hissetmiyorsan demek ki sadece destekle ayakta duruyorsun neredeyse gibi
evet,
yani egzajere evet, ettiğimiz yani takdirde.
Onları çektiğimizde ciddi bir yorgunluk olacaksa, unutkanlık başlayacaksa tabii şimdilik hala elimizdeki bilimsel verilere göre, yaşa göre bazı karşılaştırmalar var. Tabii ki yaşın çok daha gerisinde olabiliriz. Yani bu kadar efor harcamadan böyle olan insanlar da var.
Ben böyle çok iddialıydım. Yaşım ne çıkacak falan diye böyle evet. Yaşımdan büyük çıktım. Hatta bir ikinci testte daha da büyük çıktım. Onun için yani şu anda şüpheli bakmaya başladım. Böyle iç yaşını söyleyenlere inanmıyorum
i̇şte
artık.
Oradan Blue Zones'a gelelim ve benim rahatsızlıklarımla ilgili. Şimdi biz dediğim gibi kök neden. Yani niye böyle bir sonuç? Benim niye mide asidim bu kadar yüksek, sürekli reflü oluyorum. Safra kesemi aldırmak zorunda kalacak kadar fonksiyonlarını bozdum. Ciddi %45 kanserleşme ihtimaliyle bunu alalım dediler. Algoritmalar onu söylüyordu. Ben de böyle bir karar verdim ve safra kesemi aldırdım. Ama belirgin bir şekilde fonksiyonu bozulmuştu. Duvar kalınlaşması vesaire, bilen bilir. Şimdi bütün bunların kök nedeninde enflamasyonum vardı. Evet, yani kronik bir enflamasyonum vardı. Hormon dengesizliği vardı. Çok erken menopoz var. Vitamin mineral dengesizliği, metilasyon meşhur. Daha sonra konuşuruz. Çok önemli. Metilasyonum kesinlikle düşüktü. Onu desteklemek gerekiyordu. Ama bunları yaptıkça da devam etti. Benim kök nedenim obsesif kompulsif bozukluk ve perfeksiyonizmdi. Kesinlikle.
Ne kadar harika insan kendi kendine burada. Herhalde nadir çıkanlardan biri olacaksın böyle.
Tabii yani şimdi bu altta zihinsel program devam ediyor. Obsesif kompulsif olmak berbat bir şey. Başarıyı desteklediğini söyleyenler var. Evet, belli bir doza kadar. Keşke bu hayatta dozlarımızı ayarlayabilsek. Her şeyde, yemede, içmede, keyifte, aşkta ya da başarıda ya da parada, her neyse, doz ayarı büyük sıkıntı. Benim de bu takıntılı yapımın dozu çok yüksekti. Bu bir de mükemmeliyetçilikle birleşince açıkçası benim bütün kök nedenim bu bakış açımdı. Yani olup biten her şeye algım ve verdiğim reaksiyonlar. O reaksiyonlar sebebiyle yiyordum, geç yiyordum. Yani sabah karşı 4'te uyanıp bir tepsi fırında makarna yapıp yediğimi biliyorum. Geçmiş yıllarda korkunç ama öyle. Yani yeme yarışlarına falan katılıyordum. Böyle bir erkek arkadaşlarımızla. Evet, yeme yarışları falan yapıyorduk. Baya yani çok sistemi ciddi şekilde bozup sonra geri döndürmeye çalışan bence iyi bir örneğim. En azından kendi adıma bütün bunları tecrübe ettiğim için kendi pratiğim açısından çok memnunum. Ama kök neden de her zaman Esra geliyor. Duygu durumu çocukluktan. Çok iyi biliyorsun çocukluk ve erken erişkin dediğimiz yani early life travmaları var. Bunlar çok etkili oluyor ve bu programları değiştirmek ve silmek gerçekten çok zor oluyor. Hastalarla da hep bunu konuşuyoruz ve eninde sonunda birçok danışana verdiğimiz tabii ki beslenme, yaşam şekli, egzersizi, uykuları düzenleme, harika takviyelerin yanında göz göre göre stresini arttıran, stres faktörlerini arttıran insanlar var. İki kişiden birine mutlaka bir psikolog veya iyi bir danışman bulup çalışmalarını söylüyoruz.
Anlattığından şunu duydum.
Sonra da blue zone'ları.
Evet. Orada sen bu işi yakalamaya başlamışsın. Yani ben huzurlu bir ortam kendime sağlamadığım müddetçe stresten uzak. Bu kalori dahi saymak olsa. Kızartma yemeyeceğim, bilmem ne etmeyeceğim tabii, de bir stres.
Tabii.
Yani mümkün olduğu kadar hayatındaki stresleri azaltmaya çalışıp hayatın İçinde akıp gitmeye çalışarak esasında bir nevi blue zone mu kendine yaratmaya çalışıyorsun?
Evet, bunun çok üzerinde duruyorum. 5 tane bölge var biliyorsun. Okinawa, Ikaria, Sardunya, Costa Rica ve Loma Linda. Hawaii ilk 5'teydi, o düştü. Onlar biraz ortalama yaşam süresi 90 küsürlere geldi. Onlar ilk 5'ten düştü. Tabii oradaki çevresel faktörler ve yaşam şekli çok farklı. Sitelerinden de takip edersen çok çok güzel anlatıyorlar hakikaten. Buralarda yani stresleri en çok mesela Ikaria'da ya da Sardunya'da işte keçi kaçtığı zaman stres oluyorum diyor. Bu çok bilinen böyle blue zone'cuların stres faktörlerindendir. Böyle yani işte çocuklardan birini Londra'ya, ötekini Los Angeles'a yerleştirip arkasından Singapur'da bir anlaşma imzalama, oradan 2 günlüğüne Londra'da bir tatil yapma, sonra acaba hangi adada tatil yapalım, evimizi nasıl dekore edelim, arabayı nasıl yenileyelim gibi ve aynı zamanda diğer tabii ilişkilerle ilgili stresler çok çok daha fazla modern yaşam dediğimiz şeyde bunları azaltmak gerçekten mümkün. Yani sadeleşmek. Şimdi benim danışanlarım arasında o aralara giden, blue zone'lara gidip gelenler var. Çok tatlı insanlar, iş insanları gidip geldikten sonra soruyorum. Çünkü ben henüz hiçbirine gidemedim. Çok istiyorum gitmek. Mesela Ikaria'ya gidip gelip yavaşlayacaksın İrem. Bana söyledikleri. Yavaşlayacaksın. Peki diyorum yani 2 günlüğüne Ikaria'ya gidip bütün adadaki balıkları yiyip, şarapları içip, zeytinyağlarını tadıp, adayı çılgınca dolaşıp, keşfedip 2 günde geliyorlar ve diyorlar ki yavaşlayacaksın.
Aynen, bu konular çok derin. Sonradan bölüm bölüm detaylara inmek isteyeceğim. Bence çok güzel bir fonksiyonel tıp nedir? sağlıklı yaşama nasıl bakılmalı gibi güzel anlattık. Bence Doktor İrem'in böyle İkarya'ya gidemeyen ama İstanbul'da yaşayan, basit bir şekilde evde aileleriyle çok fazla gıda takviyesi olmadan, ölçüm cihazları olmadan, bende olduğu gibi falan, nasıl bir hayat öneriyorsun? En yakın, en ucuz şekilde biohacking, fonksiyonel tıp tavsiyeleri diyelim istersen.
Büyük ihtimalle duymuştur pek çok dinleyici ama uygulamak büyük bir sorun. Bir tanesi, çok önemlilerinden bir tanesi, sabah uyanma ve uyandığımızda yaptığımız ilk şey. Çok iyi biliyorum, telefon. Hemen. Biohackleme gibi. Evet, yani aklıma geldikçe kesinlikle elimi çekiyorum ve kalkıyorum. Gün ışığı görme, biraz hareket etme, evin içinde hoş birkaç hareket, bir müzik. Yapanlar var, yapılamayacak hiçbir şey değil bu. Yani güne başlama rutinini değiştirme.
Evet.
Her zaman yaptığımız gözümüzü açma, saat çalma, saate ve telefondaki gelen mesajlara
bakmayın
bakma
diyoruz.
Evet.
Gününe daha stresi az olan.
Herkesin gün ışığı göreceği bir penceresi vardır mutlaka, ya ağaç vardır. Ben çok şanslıyım, üst katta oturduğum için ben hakikaten hemen gün ışığını görebiliyorum. Hemen kahve demiyoruz, biraz zaman geçsin ama su. Mesela bunu hala yapmayan çok insan var. Hemen güzelce bir iki bardak, bize göre iki bardak, 250-400 cc güzelce suyumuzu içmek, biraz belki limonlu, gün ışığı ve hafif bir müzik koyarak, bunların hepsi toplasak 5-10 dakikamızı alır. Ama en azından yani bir şeyi değiştirebilmek insanı çok motive ediyor kendisiyle ilgili. Çünkü dünyayı değiştiremeyiz, çevreyi de değiştiremeyiz ama kendi yaptıklarımızı rahatlıkla değiştirebiliriz.
Bir de yemek dedin.
Ve evet, yani beslenme konusunda şu yemek saatlerinin aralarını açmak. Mesela bizim yaptığımız şeylerden birisi, lütfen evdeki gıdaları değiştirin. Yani şimdilik bu yola girmemiş çok insan olabilir. Makarnalar, pirinçler, yüksek karbonhidratlı şeyleri bir çıkarın evden. Paketli gıda hiç almayın, hiç. Benim beslenme şeklimde şöyle bir şey var. Bence hiç uç değil, çok kolay yapıyorum. Herhangi bir ağaç dalında yetişmeyen veya topraktan çıkmayan, peynir de bunlara dahil, çok üzgünüm. Yani bir ağaç dalında peynir yok ya da bir cookie yok, bir bar yok, bir şey yok, paketli hiçbir
çok
şey yok.
Güzel,
topraktan çıkan hiçbir şey yok. Öyle bir yiyecek yok yani. Bir cheesecake yok yani toprakta.
Dolayısıyla
çok gerçekten
güzel. Herkes anlayacak anlattığın
şey. Evet, yani yemiyorum ama.
Bir espri yapmam lazım. Benim Amerika'dan bir arkadaşım gelmişti. Teyzem dedi ki ben, yani teyzeciğim seni seviyorum. Dedi ki ben vejeteryanım dedi ve karides yedi. Amerikalı arkadaşım dedi, nasıl yani, anlamadım, karides ağaçta mı yetişiyor dedi. Aklıma bir anda o geldi, senin anlattığın yerden cheesecake çıkmıyor derken.
Yani evet ve bu çok zor gibi geliyor, aslında çok kolay. Ve inan Esra, yetiştiremiyorsun. Yani muz, balık, et, tavuk, patates, fasulye, yeşillik, badem. Yani bütün bu ana gıdaları yemeye kalksan gün içinde, yani bugün biraz havuç salata yiyeyim, yarın pancar yiyeyim, yeşilliklerimi yiyeyim, iki çeşit sebze yiyeyim bugün, bir yumurta yiyeyim, yani biraz zeytinyağı diyeyim derken zaten yetiştiremiyorum.
Yani diyorsun ki mevsiminde sebzelerini
evet
ye, paketli gıda yeme.
Evet, işlenmiş gıda hiç.
Dondurup yeme. Yemekle ilgili vereceğin örneklerde
akşam saatlerinde düğmeleri kısmak gerekiyor.
Bir de onu söylüyorsun.
Yani insanlar böyle yaşıyor. Sabah mümkün olduğu kadar geç kalkıp öğleye doğru kahveler falan, öğlen biraz yemek, öğleden sonra aktivite, iş öğleden sonra, hele akşam en aktif zaman. Yani bu bütün bu Blue Zones'lar, piramit bu şekilde. Zaten biyoritim Nobel ödülü aldı 2016 yılında, biliyoruz ki bu çok önemli bir şey. Yani her saat vücudunda doğayla birlikte bir döngüsü var, tüm metabolizmanın. Yani akşam saat 6'dan itibaren mümkün olduğu kadar bir şey yememek. Çünkü 9'da bağırsak hareketleri yavaşlıyor ve duruyor. Midenin boşalması zaten 2 saat, 3 saat. Şimdi 8-9'da yediğin yemeğin bağırsakları geçişi olduysa 11-12. Uyuman gereken zamanda, tabii o saatte uyuyan galiba bulamıyoruz ama o kadar önemli ki, birisi genç kalmak istiyorsa.
Uyku. Erken evet. Saatte uyumaya
evet.
Çalışma, yemeği kısıtlama, yemeği kısma ve yani aralıklarını açma, saatini ona göre ayarlama ve doğal besine yönelme.
Stresse,
stres dedik, telefona sabah bakmayın, bakmamaya çalışın.
Birinci yöntem olabilir.
Kahve yerine su için gibi esasında çok güzel örnekler verdik.
İlk yudum tabii ya. Mesela stres kısmı çok önemli. Dediğim gibi stresi algılama ve buna verdiğimiz cevap. Bunu ayrıca seve seve konuşuruz. Çünkü bunu bilinci yükselterek, bilinç seviyesini yükselterek, aha bu beni bu kadar mı zorluyor deyip anlamak, önce görmek, anlamak, bunu proses etmek, tefekkür etmek, üstüne bir de hayata geçirmek kolay değil. Burada da biz mesela fonksiyonel tıpta adaptojenleri çok seviyoruz. Ben çok seviyorum. Cemciğim,
stres tek başına çok önemli bir konu. Biliyorsun benim de yani alanıma da giriyor. Evet. Bir sonraki bölümde stresle başlayalım konuşmaya ve fonksiyonel tıp nasıl destekler veriyor stres azaltmaya diye. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Seve seve.